SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 19 Ağustos 2022 Cuma. SBS Türkçe'de haftanın son programına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümünü sunacağız. Bu hafta diplomasi ve ekonomi ön planda. Programın ikinci yarısında Başbakan Albanese'nin dün ve bugün Torres Boğazı adalarına gerçekleştirdiği ziyarete bakacağız. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'dan haber bülteniyle devam ediyor.
Eski Başbakan Scott Morrison'ın sosyal medyada gizlice üstlendiği bakanlıklar tartışmasını hafife alan paylaşımlar yapması tepki topladı. İşsizlik oranı %3,5'tan %3,4'e indi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Eski Başbakan Scott Morrison'ın sosyal medyada gizlice üstlendiği bakanlıklar tartışmasını hafife alan photoshoplanmış resimlerle şakacı paylaşımlar yapması tepki topladı. Scott Morrison'ın ofisi paylaşımları ofisin değil, Morrison'ın kendisinin yaptığını açıkladı. Başbakan Anthony Albanese, eski başbakanın gizli bakanlıklar konusunu hafife almaması gerektiğini söyledi. Federal Hukuk İşleri Bakanlığı, Başbakan Albanese'nin eski Başbakan Morrison'ın kendisini gizlice 5 bakanlığa atamasının yasal olup olmadığı sorusuna pazartesi günü yanıt verecek. Gelecek yanıta göre parlamentoda Morrison'ı kınama oylaması da dahil bir dizi kararlar alınabileceği bildiriliyor. Yeşillerin lideri Adam Brand dün parlamento başkanına yazdığı dilekçede konunun Ayrıcalıklar Komitesi tarafından soruşturulmasını istedi. Çalışma Bakanı Tony Burke, işsizliğin azalmasına rağmen çalışma sisteminin ücretlerin artmasına neden olacağı konusunda şüphesi olduğunu söyledi. Dün işsizlik oranının bir ayda %3,5'tan %3,4'e indiği ilan edildi. İşsizlik rakamı son 48 yılın en düşük rakamı. Federal hükümet, Bali'de 202 kişinin ölümüne neden olan bombayı imal eden Umar Patey'in cezasının 5 ay düşürüldüğünü ve erken tahliye edilebileceğini doğruladı. 2002 yılında gerçekleştirilen saldırılarda 88 Avustralyalı hayatını kaybetmiş, yargılama sonunda Patek suçlu bulunarak 20 yıl hapse mahkum olmuştu. Son 24 saatte New South Wales'te 6899 yeni COVID-19 vakası belirlendi. 22 kişi hayatını kaybetti. Victoria'da ise 3857 yeni vaka belirlendi, 27 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yazar Salman Rushdie'yi konuşması sırasında bıçaklayan şüphelinin koşullu serbest bırakılma talebi mahkeme tarafından reddedildi. 24 yaşındaki Hadi Matar, New York'ta çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme dışında toplanan kalabalık, saldırının ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu ileri sürdü. İsrail, terörist organizasyon olarak nitelediği bazı Filistin kuruluşlarına baskın düzenledi. Baskınlar ardından batılı diplomatlar baskın düzenlenen kuruluşları ziyaret ederek dayanışmalarını gösterdi. 9 Avrupa ülkesi İsrail'in kuruluşların terör kuruluşu olduğu iddiasını reddediyor. Amerika Birleşik Devletleri kuruluşların kapatılmasından endişe duyduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler de İsrail'i kınadı. İsrail, Ramallah'ta kapatılan kuruluşun terörle ilişkisi olduğuna dair kanıtları Amerika Birleşik Devletleri'ne sunacağını açıkladı. Avrupa Birliği'nden Sven Komforborgov, baskın yapılan El Hak adlı kuruluşa giden delegasyonda bulunanlardan biriydi.
We express our solidarity with our partners, which we have been supporting for many, many years, who do a tremendous job in supporting civil society, in providing services to those in need, holding to account all duty bearers.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da İsrail hükümetiyle görüştüklerini söyledi.
Our Israeli partners in turn have assured us that more information will be forthcoming regarding the basis for their actions.
Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın kişisel şirketinin üst düzey yöneticisi şirketin vergi kaçırdığını ve kendisine yönelik 15 suçlamayı kabul etti. Şirketin finansman yöneticisi Alan Weisselberg'in ileride açılacak davalarda Trump aleyhinde tanık olarak dinlenebileceği kaydediliyor. Weisselberg, Manhattan savcısının Trump'ın şirketine yönelik açtığı davada bugüne kadar suçlanan tek kişi oldu. Davada Trump'ın kendisine yönelik bir suçlama bulunmuyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, artan gaz fiyatlarının halk üzerindeki etkisini azaltmak için gazdan alınan vergiyi geçici olarak düşürdüklerini açıkladı.
Dies ist ein weiterer Schritt zur Entlastung.
This is another step towards relief. I have said you'll never walk alone.
Berlin'de katıldığı bir halk toplantısı sırasında dinleyiciler gaz fiyatlarındaki artışı protesto etmişti. Gaz tüketim vergisi 2004 yılı Mart ayına kadar %19'dan %7'ye indirildi. Başbakan önümüzdeki günlerde yeni tedbirler açıklayacaklarını kaydetti. Northern Territory, Kuzey bölgesinde öğretmenler bugün greve gitti. Kuzey bölgesi başbakanı grevin amacının siyasi olduğunu öne sürdü. Kuzey bölgesi hükümeti kamuda ücretleri 4 yıllığına dondurdu. İşçi partili hükümet 4 saatlik grevin yarın Fannie Bay'de yapılacak ara seçim sonucunu etkilemeyi amaçladığını öne sürdü. Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rus işgali altındaki Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Rezenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antony Guterres ile bir araya geldi. Liderlerin gündeminde Rus işgali altında bulunan nükleer santrallerin güvenliği de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Çernobil faciaları yaşanmasını istemediklerini söyledi.
Üçlü görüşmenin odak noktasını savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceği oluşturdu. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz.
Erdoğan, Ukrayna'da ateşkes konusunu Putin'le görüşeceğini de ekledi.
Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin'le Rusya tarafıyla da bütün bugünkü görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz.
Türkiye ve Ukrayna arasında Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla anlaşmada imzalandı. Merkez Bankası 8 ay sonra politika faizini yeniden düşürdü. 100 puanlık indirimle faizler 14'ten 13'e indi. Kararın ardından dolar 18 liranın üzerine çıktı. Türkiye yükselen enflasyonu indirmek için diğer ülkelerin aksine faiz indirimine gidiyor. Muhalefete göre karar ekonomik değil siyasi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Uslu kararı şöyle değerlendirdi.
Merkez Bankası ile Erdoğan el ele vererek enflasyonla mücadelede en önemli silah olan para politikasını toprağa gömmüştür. Bu ekonomik sonuçları yıkıcı olan siyasi bir karardır. Teknik bir karar olması mümkün değildir. Alınan bu karar neticesinde ekonomide güvensizlik biraz daha artacak. Bu döviz kurunu yukarıya doğru taşıyacak. Artan döviz kuru enflasyonu besleyecek ve bunun sonucunda da bankalar daha yüksek faiz oranlarıyla kredi kullandıracak.
Ekonomist Ufuk Emek ise uygulamanın ileride ders kitaplarına gireceğini öne sürdü.
Bunu anlamlandırmak çok kolay değil. Artık insanlar ne bekleyeceğini bilemiyorlar. Yazık oluyor ülkeye. Enflasyon artacak tabii.
Faiz indirimi kararı ardından Amerikan doları 18 lira 13 kuruşa kadar yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin dönüşüne bu yıl başlanacağını söyledi. Bir televizyon programında konuşan bakan, Suriyelilerin %70'inin dönmekten yana olduğunu kaydetti. 211 bin Suriyelinin vatandaş yapıldığını kaydeden bakan, vatandaşlık verilen 120 bin Suriyelinin oy kullanacağını da ekledi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Ermeni kaymakam olarak atandı. Türkiye Ermeni toplumundan 27 yaşındaki Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesinin kaymakamı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son zamanlarda Alevi vali atandığına işaret etti ve pozitif ayrımcılık yaptıklarını, kendisini Alevi olarak tanıtan kaymakam adaylarını almak istediklerini söyledi. Soylu, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Koti ile de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye'de bulunan Afganistanlıların sığınmacı değil kaçak olduğunu söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için Türkiye genelinde arz fazlası satılamayan ya da kiralanamayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini söyledi. Bakan söz konusu ofislerin dönüşümüyle 50 bin yeni konut oluşturulacağını açıkladı. Esenyurt'ta İyi Parti karavanına saldırı yapılan yere giden İyi Parti lideri Meral Akşener, isim vermeden saldırıdan Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorumlu tuttu. Akşener saldırganlar arasında bir parti yöneticilerinin de olduğunu ileri sürdü. Esenyurt'ta üye kayıt karavanı açan İyi Parti üyeleri 20-25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda iki İyi Partili yaralandı. Polis ifadelerinden saldırganların Milliyetçi Hareket Partisi Esenyurt ilçesi yöneticileri olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yer aldığı haberlerin linklerini içerikten çıkarma kararı verildi. Mahkeme kararıyla 20'ye yakın içerik erişimi engellendi. Bir kişinin kişisel haklarını ihlal edecek şekilde video, resim, haber, yorum gibi içeriklerin internet ortamında paylaşılması halinde kişilik hakkı ihlal edilen kişi içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesini isteyebiliyor. Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Kayserili Samet Bostancı, limuzinle 4000 kilometre uzaktaki memleketine giderek çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Bostancı, limuziniyle 4000 kilometre yol kat edip Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasına ulaştı. 9 metre uzunluğundaki limuzin araçlar özel durumlarda kullanılan lüks araçlar. Para durumu şöyle: 1 Avustralya doları 12 lira 48 kuruş, 69 Amerikan 68 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumunu veriyorum. Perth bulutlu 19, Adelaide geç saatlerde yağışlı 15, Melbourne ilerleyen saatlerde yağış bekleniyor 16, Hobart ilerleyen saatlerde yağış bekleniyor 14, Canberra ara sıra yağışlı 14, Sydney ara sıra yağışlı 19, Brisbane güneşli 26 ve Darwin güneşli 33 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümü olacak. Sonra da Başbakan Albanese'nin parlamentoda yerli sesi teklifi için Torres Boğazı'na gerçekleştirdiği ziyarete bakacağız. Bugün bir de Hobart'ta sökülmesi kararı alınan bir heykeli inceleyeceğiz. Hobart, koloni tarihiyle yüzleşiyor. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Bu arada sbs.com.au/turkish web sitemizin cep telefonu hedefiyle yenilendiğini de tekrar size hatırlatmak istiyorum. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümünü size sunacağız. Sonrasında da sizden gelen mesajları okuyacağız. Geçen hafta rahatsız olan gazeteci Yavuz Oğan'la bu sabah konuşabilme fırsatı bulduk. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Cumhurbaşkanı Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştükten günler sonra Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece hassas bir denge yürütüyor diplomaside, değil mi?
Daha birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, hatta 18 gün içinde iki defa Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmüştü. Şimdi de Ukrayna'ya gitti. Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile hem üçlü bir zirve yaptı, hem de Ukrayna Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Türkiye-Rusya ilişkileri, acaba Ukrayna'yı biraz Türkiye'ye karşı sorunlu bir yere doğru iter mi diye, ya da Avrupa'da buna ilişkin dikkatli bir gözlem var, buralarda ne oluyor diye bir sorgulama başlamışken yapılan dikkat çekici bir ziyaret bu. Samimi görüntüler vardı. Yapılan açıklamalarda da Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne gösterdiği saygının altı çizildi. Tahıl koridoru konuşuldu. Ayrıca bu nükleer santralle ilgili bütün dünya diken üstünde, çatışmalar o bölgede yoğunlaşmış vaziyette Ukrayna'da. İkinci bir Çernobil yaşamak istemiyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Dolaylı olarak Rusya'nın o bölgeden uzak durması çağrısı yapmış oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de benzer şeyler söyledi. Ama daha dikkat çekici olanı da Cumhurbaşkanı'nın bu mesele sonuçta masada bitecek, diplomasiyle son bulacak çatışmalar. Bir an önce adil bir şekilde taraflar masaya oturmalı dedi ve Türkiye'nin hem kolaylaştırıcı hem de arabulucu rolünü üstlenmek istediğini tekrarladı o bölgede. Günübirlik bir ziyaretti ve oradan da yeniden Türkiye'ye döndü. Avrupa hem bu ziyareti dikkatle takip ediyor, hem de biliyorsunuz tarihinin en sert yaptırımlarını uyguluyor Rusya'ya. Gaz alamama riskini de göze alarak bir takım ağır yaptırımlar uyguluyor. Ama Türkiye'nin de son dönemde Rusya ile ilişkileri geçmişe göre daha sıkı fıkı bir görüntü sergiliyor. Daha resmi bir açıklama yok Avrupa'dan, ancak Avrupa gazeteleri bazı Avrupalı diplomatlara dayandırarak Türkiye'deki bu durumu dikkatle takip ettiklerini ve can sıkıcı bulduklarına ilişkin yorumları gazetelerde isim vermeden okumak mümkün son günlerde. Yani Türkiye hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla iyi ilişkiler içinde, hem de Batı'yla iyi ilişkiler içinde bu süreci atlatmaya çalışıyor. Ancak artan ticari faaliyetler, işbirlikleri Rusya'yla Avrupa tarafından da Amerika tarafından da dikkatle takip ediliyor. Bu arada Rusya'da bir hafta içinde ikinci kez S-400 konusunda açıklama yaptı. İlk açıklamasında ikinci S-400 alayının Türkiye'ye verilmesi için anlaşma imzalandığını söyledi. Türkiye'de yetkililer ikinci bir anlaşma yok, geçmişte yapılmış bir anlaşma var, yeni bir şey yok diye bu durumu düzeltmeye çalıştılar isim vermeden. Ancak Rusya'da bu işler isim verilerek yapılıyor açıklamalar. Bu Türkiye'nin yeni bir şey yok açıklamasına rağmen ikinci kez yine Rusya'dan yine önemli bir yetkili Türkiye ile ikinci S-400 füze savunma sistemi konusunda anlaşmaya varıldığını ve bir takım parçalarını da Türkiye'de üretileceğini söyledi. Yani genel diplomasiye baktığınızda Rusya Türkiye'yi mümkün olduğu kadar yanında göstermeye çalışıyor. Zaten son dönemde nefes aldığı, batıya doğru baktığınızda nefes aldığı tek ülke Türkiye. Hem ticari ilişkileri, faaliyetleri genişliyor, hem işte turizm açısından baktığınızda durum böyle, hava sahasına baktığınızda durum böyle, Rus vatandaşlarının ülkelerin dışına batıya doğru çıkabilecekleri tek nokta vaziyetinde. Hem bunları dünyaya göstermek istiyor, diğer taraftan da Batı bir tedirginlik içinde bu meseleyi takip ediyor. Nereye kadar devam eder bunlar? Tabii bu çok riskli bir politika, bıçak sırtında yürüyen bir süreç. Onun için herkes merakla bu süreci, Türkiye'nin nasıl bıçak sırtında daha bir süre devam ettirip ettiremeyeceğini takip ediyor. Yani riskli bir dönem, ama Türkiye açısından baktığınızda şu ana kadar sorunsuz götürülebilmiş bir dönem olarak da bunu tarif etmek mümkün.
Yavuz Bey, Türkiye'nin İsrail ve Suriye ile ilişkilerini tekrar oluşturma açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Dış politikadaki bu değişim nedendir acaba?
Hükümetin dış politikasında ciddi bir U dönüşü var birçok alanda. Bunu Mısır'da gördük. İsrail'de büyükelçiler atanıyor. karşılıklı olarak. Daha çok yakın zamanda, yani 2018'de 2019'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. İsrail'den terör devlet diye bahsediyor ve İsrail'in Gazze'ye yaklaşımı, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'daki hareketleri Cumhurbaşkanı tarafından son derece sert bir biçimde eleştiriliyordu o dönemde. Ve ben burada olduğum sürece İsrail'le ilgili olumlu bir gelişme olmaz açıklamaları da hala işte girdiğiniz zaman internette bulabileceğiniz açıklamalar. O günden bugüne ne değişti? O günden bugüne aslında baktığınızda İsrail'de bir şey değişmedi. Yine Mescid-i Aksa'da çok sert tedbirler alındı. Filistinlilere karşı şiddet kullanıldı. Yine Gazze'de bombalamalar söz konusu. Değişen tek bir şey var. Türkiye'nin pozisyonu. Geçmişte Türkiye İsrail'e karşı sert bir tavır takınıyordu. Ekonomisi de bu sert tavrı takınması için uygun bir durumdaydı. Bugünse ekonomide durum farklı. Onun için genel olarak işte Mısır olsun, İsrail olsun, Körfez ülkeleri olsun, oradan gelecek paralara ya da oradaki ilişkilere ihtiyacı olduğu için Türkiye şu anda farklı bir pozisyonda. Suriye'de de durum acaba benzer şekilde ilerler mi diye bir beklenti var. Bu beklentinin oluşmasının nedeni de Cumhurbaşkanı'nın Putin'le Tahran'da yaptığı toplantı sonrasındaki açıklamaları. O açıklamalarında Putin'in Türkiye'nin doğrudan Esad'la temas kurması için çaba sarf ettiğini söylemişti Cumhurbaşkanı. Sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli muhaliflerle Esad'ı uzlaştırmamız lazım, barıştırmamız lazım gibi bir ifade kullandı. Bu Türkiye'nin pozisyon değişikliğine doğru yol aldığını, hatta Esed'in yeniden, ki Esad derken Esed demeye başlamıştı hükümet yetkilileri Suriye Devlet Başkanı'na, yeniden Esad'a, hatta Beşar kardeşime dönebileceği biçiminde yorumlandı. Muhalefet de bu U dönüşünü eleştirdi. O gün yapılan doğruysa bugün yapılan ne? Bugün yapılan doğruysa dün o yanlış. Niye yapıldı değerlendirmeleri var. Mülteci meselesi Türkiye açısından son derece kritik. Türkiye-Rusya ilişkileri iyi bir noktada. Oradan gelen telkinler Ankara tarafından dikkate alınıyor. Başka alanlarda işbirliği var. Ve tabii en kritik noktalardan birisi de Türkiye hemen yanı başında PYD'nin etkinliğinden son derece rahatsız ve bu etkinliği ortadan kaldırabilecek bir unsur olarak görüyor Esad'ı. Önümüzdeki dönemde doğrudan bir görüşme olur mu ki, o da iddia edildi Cumhurbaşkanı'yla Beşar Esad telefonda görüşecek diye. Bu çok beklenebilir bir gelişme değil, en azından yakın zamanda. Ancak ilişkilerin eskiye göre çok daha ciddi biçimde ilerlemesi, şimdilik istihbarat örgütleri arasındaki ilişkinin önümüzdeki dönemde siyasal olarak bir noktaya doğru evrilmesi de çok sürpriz olmayacak. Doğu Perinçek Suriye'ye gidiyor. O gidiş de dikkate alınıyor. Çünkü Türkiye'den doğrudan Suriye'ye uçakla, doğrudan uçuşla gideceğini ve çok uzun zaman sonra Türkiye'den yapılan direkt uçuş olacağını Suriye'ye Doğu Perinçek açıkladı. Devletin yetkililerine bilgi verdiğini söyledi. Onlardan talimat almıyoruz ama onların bilgileri çerçevesinde de bu ziyareti gerçekleştiriyoruz dedi. Hükümet biraz bu konuda sıkıştı. Hem içeride mülteci konusunda hem de PYD konusunda. PYD'yi ciddi bir tehdit olarak görüyor ve İçerideki mülteciler de seçime giderken hükümetin başına en çok ağrıtan başlıklar arasında. Seçime giderken bir formül bulunabilir mi? Ki dış politika konusunda zaten birçok konuda geçmişe göre farklı bir pozisyon almışken bu konuda da alınabilir mi? Bunun zihin egzersizlerinin yapıldığı çok açık. Yani duruşu Türkiye'nin geçmiştekinden çok daha farklı. Suriye'ye karşı da, Esad yönetimine karşı da. Ama bugünden yarına kol kola bir görüntünün verileceğini söylemek de çok doğru olmaz.
Merkez Bankası faizleri düşürdü, aylardır indirmiyordu. Ancak sonunda Cumhurbaşkanı talimatları doğrultusunda karar alacağı da pek şaşırtmadı herhalde.
Tabii yine Türkiye'nin en önemli gündem maddesi ekonomi ve bu hafta Merkez Bankası'nın toplantısı vardı faizleri belirlemek için. Biliyorsunuz Türkiye'de enflasyon %80'lerde, faizler %14'deydi. 7-8 aydır durum böyle. Bir Eylül ile Aralık arasında Türkiye faizleri indirdi 19'dan 14'e kadar. Sonrasında durdu. Ama bu arada enflasyon aldı başını gitti, işte %80'lere kadar geldi. Dolar 7 liralardan, 7,5 liralardan 18 liraya kadar yükseldi ki şu anda o civarda, 18'in biraz altında seyrediyordu. Merkez Bankası'nın bu sefer de son 7-8 sefer olduğu gibi pas geçeceği ve 14'te sabit tutacağı bekleniyordu faiz, ama öyle olmadı. %13'e düşürdü. Şimdi tabii ekonomistler bu meseleyi tartışıyorlar. Niye 14'tü, niye 13'e düştü, enflasyonla ilgili olumlu bir gelişme mi var, Türkiye'deki ticari faaliyetler mi durdu, enflasyon artık hükümetin gündeminde değil mi? Birçok soru beraberinde soruluyor ama bunlara rasyonel, bilimsel yanıtlar verilmiyor. Merkez Bankası'nın açıklamasında Türkiye'nin 3. çeyrekte iktisadi faaliyetlerinin yavaşlama ihtimalinin gözlendiği var. Bu gerekçeyle faizi düşürdüğünü söylüyor. Ama bu tam olarak geçerli bir gerekçe mi? Enflasyonu bu şartlar altında nereye koyacağız? Çünkü Merkez Bankası aynı zamanda enflasyonla mücadele ediyor. Asıl görevi bu. Ama enflasyonla mücadele ederken faizi düşürüyor. Bütün dünya merkez bankaları enflasyonla mücadele için faizleri arttırıyor. Bu tabii Türkiye'yi diğer ülkelerden ayırıyor. Nasıl ayırıyor? Enflasyonda bütün dünyada liderliği oynayan, Arjantin'den bile yüksek enflasyon olan bir Türkiye var. Batı'yı saymıyorum bile. Birçok Afrika ülkesinin bile üzerinde. Dolar kurunun inanılmaz artışı hayat pahalılığını beraberinde getirdi. Belki de Türkiye tarihindeki en hızlı sabit gelirler için söylüyorum, yoksullaşma dönemi yaşandı. Herkesin sofrası bu pahalılıktan etkilendi. Dolar kuru tutulamıyor. Merkez Bankası sürekli dolar satıyor ve daha önce biliyorsunuz Aralık ayında kur korumalı mevduatla dolar kuru biraz aşağı çekilmişti. O dönem 18 liraydı. O çok yüksek bulunduğu için kur korumalı mevduat getirilmişti. Şimdi yine 18'lerde ve faiz düştükten sonra 18'in de üstüne çıktı. 18-13 gibi satışlar söz konusuydu gün içerisinde. Yani çok anlam verilemiyor. Ülkenin vatandaşlarının enflasyonla fakirleştiği konusunda ekonomistlerin bir ortak görüşü var. Hatta Merkez Bankası'nın bu kararı almasıyla suç işlediğini iddia eden ekonomistler var. Ancak hiçbirisi bu kararı rasyonel bulmuyor. Sadece bir nokta var. O da büyümeyi desteklemek için böyle bir karar alındığı biçiminde ekonomistlerin bazıları en azından böyle bir gerekçeyi daha gerçekçi buluyorlar, ama 14'ten 13'e düştüğünde zaten bu kadar yüksek negatif faiz varken bunun büyümeye de bir etkisi olmayacağı konusunda tespitler de söz konusu. Yani son dönemde özellikle Merkez Bankası'nın ve hükümetin uyguladığı politikanın karşısında olan ekonomistler bu kararı da şiddetle eleştirdiler. Bunun Türkiye'ye negatif etkilerinin olacağını ve bununla birlikte, bu kararla birlikte üretilecek olan maliyetin ise önümüzdeki dönemde yönetimde olanlar tarafından ödeneceği konusunda tespitlerini kamuoyuyla paylaştılar.
Peki artan enflasyona karşı hükümetin planı nedir Yavuz Bey?
Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın çok fazla etkinlik göstermediği açık. Yani bütün dünya faiz arttırırken Türkiye faiz indiriyor. Bunun yerine farklı yöntemler uyguluyor Türkiye. İşte onlardan birisi de 2018'de de görmüştük. Patates, soğan fiyatları arttığında tanzim satış noktaları kurulmuştu meydanlara. Benzer bir durum tarım kredi kooperatiflerinde indirim yapılması talimatını verdi Cumhurbaşkanı. Yani gıda fiyatları talimatla indiriliyor. Bunun enflasyona bir etkisi olabileceği belirtiliyor ama tabii bunun yaratacağı bir zarar da var. Üstelik çok palyatif bir çözüm, geçici bir çözüm. Tanzim satış mağazaları gündemdeyken işte patates fiyatlarını dış güçler arttırıyor gibi ifadeler kullanılırken bunun yaygınlaştırılacağını söylemişti Cumhurbaşkanı. Seçim bitti, unutuldu. Şimdi de seçim sattım halindeyiz ve biriken bir ekonomik sıkıntı var. Özellikle vatandaşta bu gazı almak deyim yerindeyse için atılmış bir adım olarak bakmak lazım, ama sürdürülebilir bir şey mi? Hayır. Ciddi biçimde insanların ekonomilerine, mutfaktaki giderlerine katkı sağlayacak bir durum mu? O da değil. Çünkü fiyatlardaki düşüşün çok az bir düzeyde olduğuna ilişkin şikayetler de var. Ama genel bir kanı hükümet fiyatları düşürmek için çaba sarf ediyor algısı bu çerçevede de iş yapmış görünüyor. Özellikle iktidarı destekleyenler hükümetin elinden geldiğini, geleni yaptığı biçiminde bir değerlendirme içindeler. Ancak muhalif kesime baktığınızda bunlarla çözüm olmaz. Zaten hükümet yanlış politika uyguluyor. Bu yanlış politika sonucu dolar aldı başını gitti. Onun yarattığı enflasyonla millet yoksullaştı. Bunu ortadan kaldırmak için enflasyonu düşürmek lazım. Hükümet enflasyonu düşürmek için ana bir takım konularda adım atmaktan çekiniyor. Değerlendirmeleri yapılıyor. Tıpkı Merkez Bankası'nın faiz kararında olduğu gibi politikanın yanlışlığına vurgu yapılıyor. Ancak hükümet daha çok özellikle bazı maddelerde satıcıların fazla kar etmek için açgözlü davrandığı biçiminde propaganda yapıyor. O propagandayı destekler mahiyette de bir önlem diye bakılabilir buna. Ancak dediğim gibi ne yaraya tam merhem ne de soruna tam bir çözüm tarım kredi kooperatiflerindeki indirim.
Sayın dinleyiciler, bir son dakika haberi paylaşmak istiyorum sizlerle. Kuzey bölgesinde 7 Ağustos'tan beri kayıp 5 yaşındaki Grace Hughes sağlıklı bir şekilde bulunmuş. Bu haberi sizle paylaşalım. En son haber bültenlerinden geçen haber. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.35'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz ve sizden gelen mesajlara dönüyoruz. Yenişehir Lurumuzu dinleyicimiz işte lider, işte kahraman, başkomutan, başkan Erdoğan, Suriye, Irak, Libya, Akdeniz'den sonra korumasız olarak Ukrayna savaş meydanlarında Tanrım bu ne güç ne cesaret demiş bu dinleyicimiz. Melbourne'dan Bayram Bey Türkiye'den yeni döndüğünü söylüyor. Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiğinden dolayı tutuklanmamı isteyenler başarısız oldu demiş. Oysa ülkede halk burnundan soluyor. Dindar tek adam 20 yılın sonunda geldiği noktayı dünya alem görüyor. Siz göremiyorsunuz, ilerleyen günlerde anlatacağım. İyi yayınlar dilemiş bize. Bir başka dinleyicimiz, Türkiye'de herkes her şeye dolar üzerinden para ödendiği için Türkiye çok pahalı ve halk maaşını TL olarak alıp dolar olarak harcadığı için geçinemiyor demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Fatoş Hanım, Erdoğan'ın eş başkanlığını yaptığı Büyük Orta Doğu Projesi nihayetinde eriyor. Amerika aldı alacağını ve oltada balık olan Türkiye oltaya düşürüldü bile. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden aşırı selefi şeriatçı akımlara maaş veren, konut, elektrik ve silah veren iktidar Esad'a yenilmiştir ve şimdi Erdoğan'ın beslediği şeriatçı akımlar Erdoğan tarafından ihanete uğradıkları sebebiyle Türkiye topraklarını tehdit ediyor ve Suriye olmazsa Türkiye'de cihat edeceklerini söyleyerek Türk bayrağımızı yakıyorlar. Buradan da anlayabilirsiniz ki aslen hedef Türkiye'ydi. Amerika ve İsrail'in gazına gelen iktidar onların ekmeğine yağ, bal, kaymak sürmüştür. İsrail toprakları büyüyor, PKK devlet oluyor. Türkiye ise Afganistan karanlığına büyük adımlarla yürüyor demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi AKP milletvekillerine hediye edilmek üzere özel olarak üretilmiş, değeri 31 milyon olan saatler üretilmiş. Vay be, 41 senedir Avustralya'da yaşıyorum, daha bir saat parası kazanmamışım diyor bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey'in mesajı, Ukrayna Savaşı dünyadan çok Türkiye'ye zarar verdi. Putin anlaşılması zor bir lider, Sayın Erdoğan'ın çabaları fazla netice vermese de takdire değer demiş bu dinleyicimiz. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı da şöyle, Türkiye'de yaşanan adaletsiz yoksulluk, işsizlik, yüksek enflasyon, yüksek ev kiralarına rağmen, tarımda, hukukta, eğitimde, dinde yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen hala Tayyip Erdoğan anketlerde %30'da birinci parti geliyorsa bunun nedeni Türkiye'deki tüm cumhuriyet ve laiklik düşmanlarının odak partisi olması ve Erdoğan'ın da bu kişilerin reisi durumunda olmasından kaynaklı olmasıdır. 100 binin üstünde kadrosu bulunan Diyanet ve tüm tarikat yuvaları ve tüm camiler 7 gün 24 saat Cumhuriyet'ten rövanş almak için çaba harcıyorlar. AKP'nin hala ayakta kalmasının sebebi budur. bu zulüm iktidarı elbette son bulacaktır demiş bu dinleyicimiz. Dünden okuyamadığım bir mesaj vardı. Mustafa Bey, AKP hükümetine yakın bazı insanlar bir yandaş televizyon programında yaklaşık 2-3 saat konuştular. Diyorlar ki Mars'ta, Ay'da bazı maddeleri çıkarıp bunları başka ülkelere satacak ve ülkeye döviz gelecek projeyi anlattılar. 5 yaşındaki bir çocuğa anlatsanız böyle şeylere inanmaz. Türkiye'nin düştüğü duruma bakar mısınız? Yazık oldu. Güzelim ülkeye eğitim şart demiş Mustafa Bey. Bu arada COVID-19'da en son verileri paylaşmak istiyorum. Bugün Cuma, son 24 saat içinde 73 kişinin COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı Avustralya çapında hayatını kaybettiği söyleniyor. Bunlardan 27'si Victoria'da, 22'si New South Wales'da ve 16'sı Queensland'de. Bu arada ülke olarak pandemi başından beri 13.000'den fazla insanın COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği açıklandı. Bugün itibariyle 13.229 kişi COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetti Avustralya'da. Biliyorsunuz bunlardan çoğu yaş olarak yaşlı olan insanlar, daha bağışıklık sistemi güçsüz olan insanlar. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak, Başbakan Albanese dün ve bugün Torres Boğazı adalarına ziyarette bulundu. Başbakan Anthony Albanese geçenlerde parlamentoda yerli sesini uygulamaya geçirmek için referandum sürecini başlattı. Henüz ne zaman olacağını bilmesek de ne sorulacağı hakkında bir fikrimiz var. Albanese teklifine destek toplamak için dün yerli Avustralyalılar Bakanı Linda Burney ile beraber Torres Boğazı adalarına gitti. Başbakan Albanese uçağı dün Torres Boğazı adalarından Thursday, yani Perşembe adasına indiği andan itibaren adanın yerli liderleriyle görüşüyor. Teklif ettiği referandumla beraber sadece aborjin halkı değil, aynı zamanda Torres Boğazı adalılar da anayasal olarak tanınıp parlamentoda sese kavuşacaklar diyor. 21 Mayıs'taki federal seçimleri kazandığı andan itibaren yürekten olur bildirisini uygulayacağını söyleyen Albanese, parlamentoda yerli sesinden başlayacak. Parlamentoda yerli sesi, federal hükümet ve parlamentoya yerlileri ilgilendiren tüm konularda danışmanlık yapacak bir kurum. Parlamentoda yerli sesini, ülkenin ilk halklarından Avustralya'nın geri kalanına dostça uzanmış bir el olarak tarif ediyor.
We know that if you consult people and give them that sense of ownership over change that impacts them, you'll get
insanlara kendilerini etkileyen değişim konusunda söz hakkı ve sahiplenme fırsatı verirseniz daha fazla katılım ve daha iyi bir sonuç elde edersiniz diyor. Bu yüzden de bu kadar destek olduğunu söylüyor. Yerli İşleri Bakanı Linda Burney ile Torres Boğazı'na giden Albanese, yerel liderler, kadın liderler ve toplum örgütleriyle görüşecek. Bir de Torres Boğazı adalı gençlerle kültürel yemek var. Linda Burney bölgeye ilk defa geldiğini söylüyor.
We've had a fabulous morning meeting with community.
Torres Boğazı Kırsal Konseyi dahil olmak üzere toplum örgütleriyle çok verimli toplantılar yaptıklarını ve temsilcilerin parlamentoda ses hakkındaki görüşlerini dinlediklerini söylüyor. Kuzey bölgesindeki Garma Festivali'nde ses hakkında söylediklerini Torres Boğazı adalarında da vurguladı. Parlamentoda yerli sesinin, küresel ısınma gibi Torres Boğazı adalıları etkileyen konularda bölge halkının sesinin ülkenin geri kalanı tarafından duyulmasını sağlayacağını söylüyor.
They are interested in that, but they also want to lift up opportunity for their people.
Seslerinin duyulmasını istiyorlar, ancak aynı zamanda eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliği istiyorlar diyor. Yaşam süresi gibi faktörlerde halkın geri kalanıyla olan farkın kapanmasını istediklerini ve parlamentoda yerli sesinde istenen değişimleri savunma ve değişimi sahiplenme için fırsat olarak gördüklerini söylüyor. Yerli İşleri Bakanı Linda Burney, çarşamba günü ülke çapındaki yerli işleri bakanları ile bir araya geldi. Bakanlar, yürekten olur bildirisini nasıl uygulamaya geçireceklerini değerlendirdi. Burney, eyalet ve bölgelerin konu hakkında harekete geçtiğini söylüyor.
everyone's at different points, which is fine, but everyone is at...
Herkesin farklı aşamalarda olduğunu ancak hepsinin ilerlediğini söyleyen Bernie, ülkede değişim rüzgarını hissediyorum diye konuşuyor. Eyalet ve bölge hükümetlerini, yerli halkla nüfusun geri kalanı arasındaki farkı kapatmak için ve ayrıca yürekten Uluru bildirisini uygulamak için kritik önemde olarak gördüğünü söylüyor. Eyalet, bölge ve federal yerli işleri bakanları ay sonunda Closing the Gap, farkı kapatma konseyi toplantısı için tekrar bir araya gelecek. Başbakan Albanese, ileride Torres Boğazı adalarını tekrar ziyarete geleceğine söz verdi.
One of the things that we're doing is going out there and...
Yapmaya çalıştığımız şeylerden biri halka gidip diyalog başlatmak. Bu aşamada en önemli şey bu diyor. Ülke çapında benzer diyalog süreçleri de başlıyor ve bu kapsamda hükümet ilk halklara daha güçlü bir ses vermeyi amaçlıyor.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, Hobart Belediyesi şehrin merkezinde bir heykelin kaldırılması kararı aldı. Şimdi bu konuyla ilgili hazırladığımız bölümü dinliyorsunuz. Hobart Belediyesi'nin adanın eski bir başbakanının heykelinin sökülmesi kararı Avustralya yerli toplumu tarafından destekleniyor. Geçen gece belediye meclisi bir araya gelip 1869'da bir aborjin adamın kafatasını çalan William Crowther'ın heykelinin sökülmesi teklifini onayladı. Son 133 yıldır eski Tazmanya Başbakanı William Crowther'ın bronz heykeli Hobart'ın merkezindeki Franklin Meydanı'nda en görünür yerde duruyor. Ancak uzun süredir heykel birçok kişiyi rahatsız ediyor. Tazmanya Aborjin Merkezi'nden Nala Mansell açıklıyor.
To us that statue not only glorifies a man who was responsible for such racist and barbaric...
Bize göre bu heykel sadece ırkçı ve barbarca eylemlerden sorumlu bir adamı yüceltmiyor. Aynı zamanda yerli halkın bu adada varlığını göstermek için bile ne kadar mücadele etmesi gerektiğini gösteriyor diyor. William Crowther 1878 ve 1879'da Tazmanya'nın başbakanıydı. Heykel bu dönemden 10 yıl kadar sonra koloni için yaptığı siyasi hizmetlerden dolayı dikilmiş. Crowther aynı zamanda bir cerrahtı ve 1868'de yasa dışı bir şekilde bir morga girmiş ve orada bulunan aborjin William Laney'nin kafatasını çalmıştı. Crowther daha sonra çaldığı kafatasını Londra'daki Kraliyet Cerrah Koleji'ne göndermiş.
William Crowther was responsible for decapitating and mutilating Aboriginal man William Laney because
William Crowther, aborjin William Laney'nin cesedini parçalayıp kafasını kesti. Ayrıca Tazmanya'da aborjinlerin artık yaşamadığı yalanını sürdürdü ki bu ırkçı yalan Tazmanya hükümetleri tarafından 1980'lere kadar devam ettirildi diyor. Kolonileşme sonrası birçok Palawa insanı gibi William Laney de çocukken Flinders adasına gönderildi. Gönderilenlerin çoğunun aksine Laney adada ölmedi. Nipaluna yani Hobart'ta balina avcısı olarak çalıştı ve 34 yaşında öldü. Laney'nin naaşı 1990'lara kadar Londra'da kaldı ve sonra Tazmanya'ya geri getirildi. Önceki gece de Hobart meclisi 7'ye karşı 4 oyla Crowther'ın heykelinin sökülmesi kararını aldı. Kararı destekleyenlerden biri de Hobart Belediye Başkanı Anna Reynolds.
It is a step towards reconciliation with the Tasmanian Aboriginal community who have...
Tazmanya'nın aborjin toplumuyla uzlaşı için atılmış bir adım diyen Reynolds, aborjin toplumunun uzun yıllardır heykelin ve tanımladığı değerlerin Hobart'ın bu kadar öne çıkan bir noktasında bulunmasının sakıncalı olduğunu belirttiğini söylüyor. Alınan karar uzlaşı için atılan önemli bir adım diyen belediye başkanı, ayrıca Hobart'ın koloni tarihine çok daha dürüst ve gerçek bir bakış açısı sağlayacağını söyledi. Belediye meclisi kararın ülke tarihinde kolonileşme süreciyle ilgili bir heykelin ilk sökülme kararı olduğunu iddia ediyor. Heykel yerine çok daha kapsayıcı bir sanat eseri yerleştirilmesi gündemde.
This is not anything about deleting history. We are ultimately just moving history in the
sense that... Bu karar tarihin yok edilmesi anlamına gelmiyor. Sadece tarihin yerinin değiştirilmesi. Plan heykelin yerinin değiştirilmesi ve yerine de o dönemde olanlar hakkında çok daha kapsayıcı ve dürüst bir bakış açısını simgeleyen bir sanat eserinin konulmasını amaçladıklarını söylüyor. Sökülecek heykelin ne olacağına belediye ve Tazmanya Müzesi ve Sanat Galerisi karar verecek.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen birkaç mesaj daha var. Onları okumak istiyorum. Ali de Rumuzu dinleyicimiz, yaşı 50'nin üstünde olanlar çok iyi bilirler. Eskiden şöyle bir deyim vardı: Allah kimseyi devlet dairesine düşürmesin. Vatandaşını seven bir cumhuriyet vardı. Kürtler neden ayaklandı? Bunları sormak lazım. Bozuk saati kimse koluna takmaz, diyor Ali de Rumuzu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz... Önce Cemevi saldırıları ve hemen ardından Erdoğan ziyaretleri, sizce bu tesadüf olabilir mi? Ayrıca Cemevileri bir folklor derneği değildir. Ne demek Kültür Bakanlığı'na devredilecek? Ayrıca Aleviler kendine kumpas kuran ve onlar üzerinden prim yapmaya çalışan iktidarın oyunlarına rağmen Alevilerce en iyi şekilde ağırlanıyor. Yani Alevi kapıları düşmanına da sonuna kadar açık hala, demiş bu dinleyicimiz. Şimdi hafta sonuna girerken spor programımızı size sunacağız. Süper Lig'de, ligde 3. haftaya girdik. Türkiye Süper Ligi'nde yeni sezonun 3. haftası Ümraniye Galatasaray maçıyla başlıyor. Diğer maçlar da şöyle: Giresun Kasımpaşa, Hatayspor Gaziantep, Antalya Trabzon, Başakşehir Kayseri, Beşiktaş Fatih Karagümrük, İstanbulspor Konya, Sivas Alanyaspor ve Fenerbahçe Adana Demirspor. Üçüncü haftaya girerken ilk iki haftada iki galibiyet alan sadece iki takım var. Biri Adana Demirspor ve diğeri de geçen yılın şampiyonu Trabzonspor. Avrupa kupalarında bu sabah saatlerinde 3 ayrı maç vardı. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Austria Vienna 2-0 yenen Fenerbahçe tur için avantaj sağladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Başakşehir evinde Belçikalı Antwerp'le 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında da deplasmanda İsveç'ten Malmö ile karşılaşan Sivasspor maçı 3-1 kaybetti. Bu arada Victoria'daki toplum takımlarımızdan Hume City, yani Anadolu Spor, bu pazar saat 15'te Oakley Cannons deplasmanına çıkıyor. Maç sezonun son maçı. Büyük ihtimalle Anadolu Spor bu sezonu 12. olarak bitirecek. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ancak bitirmeden önce bir anonsum olacak. Önümüzdeki haftalarda ben, Nejat Başar, ben olmayacağım programda. İsmail Kayhan ve Nilgün Kılıç arkadaşlarımız bu programları sunacaklar. Ben de destek olarak SBS'te olacağım ama farklı bir görev yürüteceğim önümüzdeki birkaç hafta boyunca. Önümüzdeki 3 hafta boyunca Nilgün Kılıç genelde sizle olacak stüdyodan yayın yaparken, bunu da sizle paylaşayım. Sayın dinleyiciler, biliyorsunuz bir sonraki radyo programımız pazartesi günü saat 14'te başlayacak. Ancak en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Size SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.